Ayrım 22.
İkinci kısım. Hugo. Taksi şoförü olmakla ilgili bir sorunum falan olduğundan değil. Yani birçok yönden harika bir iş ve istediğim kadar saat çalışıyorsun. Yorgunsan işi erken bırakabiliyorsun ya da tatil için para biriktiriyorsan fazladan 3 saat daha işe devam edebiliyorsun. Her durduğunda arabaya farklı insanlar biniyor ve günde birkaç kez hoşuna giden birileriyle karşılaşmadığını söylemek için huysuz bir ihtiyar olmak gerek. Bir seferinde bahçesinde verilecek bir parti için Londra'daki Buckingham Sarayı'na giden bir kadını almıştım. Kadın o kadar sinirliydi ki midesi bulandığı için 2 kez durmak zorunda kalmıştım. Bir seferinde de repliklerini ezberlemekte zorlanan bir oyuncuyu almıştım ve 40 dakika boyunca onunla beraber ezber yapmıştık. O sırada taksimetre çalışıyordu. Yine bir seferinde henüz nişanlanmış bir çifti almış, yüzüklerini 4 kez takıp çıkarmış ve hayatımda gördüğüm en büyük elmas olduğunu söylemiştim. Para kazanmak için taksi şoförlüğü yapmanın sevilmeyecek nesi var? Taksi şoförlüğü yapan ve bir bakıma beni de bu işe yönlendiren Sidney amcam aldığı her yolcudan bir parça bilgi kapmaya çalıştığını, böylece gün boyunca oldukça iyi ve çeşitli bir eğitim alınabileceğini söylerdi. Eve hava tahmini kapanmakta olduğu için yarı fiyatına sebze satılan marketler, internette briç veya başka işler için kadınlarla nasıl tanışılacağına dair bilgilerle gelirdi. Çiçekçide çalışan şu hoş kız Chrissy, onu arada sırada görüyorum. Taksi şoförlüğünü çok komik bir şekilde yaptığımı ve bu konuyla ilgili kitap yazmam gerektiğini söylüyor. Ben kitap yazacağım. Ben. Hugo mu? Hayır, bu işte istediğim bir şey değil. Doğruyu söylemek gerekirse ben şarkıcı olmak isterdim. Kendimi sahnede, kalabalıkların önünde görmekten hoşlanıyorum. İnsanlardan korkuyor ya da utanıyor falan değilim. Bu iş zaten insanın sinirlerini gevşetiyor. Nota okuyup gitar çalabiliyorum ama hiç fırsatım olmadı. Yapamadım. Ama unutmayın, denedim. Yetenek yarışmalarına katıldım. Demo kasetler, demo CD'ler gönderdim ama kimse almadı. Bunu yapma fırsatını yakalayan bir sürü insandan daha kötü değildim. Kendi şarkılarımı yazdım, başkalarının şarkılarını yorumladım. Hiçbiri işe yaramadı. Müzisyenlerle beraber değildim. Bunun kulağa tuhaf geldiğinin farkındayım. Bir şeyle ilgileniyorsan neden aynı şeyle ilgilenen arkadaşların olmasın ki? Ama her nedense okul arkadaşlarımla görüşüyordum. Onlar kulüplere gitmekten hoşlanıyordu. Güzel bir müzik eşliğinde kızlarla dans etmeyi tabii ben de seviyordum ama onlar pek de müzikal sayılmazlardı. Hiçbiri bir enstrüman çalmıyordu. Müziğin bir parçası olmak ya da onu oluşturmak istemiyordu. Bu yüzden konu hiç açılmıyordu. Her birinin farklı işleri var. Bazıları da taksi şoförü. Bir araya geldiğimizde bunlardan, tatillerden, tuttuğumuz takımlardan söz eder. Bazen de bütün gün takside oturup popo ve göbek büyüttüğümüzden koşmaya ya da jimnastiğe gitmek için birbirimize söz veririz. Pazar sabahları da futbol oynar, sonra bira içmeye gideriz. Hepsi birer birer evlendi. 25-26 yaşlarındayız ve içlerinde yuva kurmayan bir tek ben kaldım. Tabii şimdi onlarla konuşacak pek bir şey bulamıyorum. Ev için peşinat biriktirmekten, çatı yenilemekten, sıva yapmaktan ve boru döşemekten söz ediyorlar. Bazı açılardan onlara imreniyorum. Çünkü bunlarla gerçekten çok ilgileniyorlar ve bütün cumartesilerini evlerini tamir ederek geçiriyorlar. Bazılarının tıpkı kendilerine benzeyen çocukları var. Bir gün ben de evlenip çocuk sahibi olacağım ama henüz değil. Doğru insanla, uğruna her şey yapabileceğim insanla karşılaşana kadar değil. Umarım müzik endüstrisinin içinden biri olur. Çünkü hala hayalimden vazgeçmiş değilim. Dürüst olmak gerekirse neredeyse vazgeçtim ama tam anlamıyla değil. Şu sitarların hikayelerinde hep bir şans faktörü var. Birilerini tanıyan birileriyle tanışmışlar ve yolları açılmış. Hala ailemle yaşıyorum ama 26 yaşındaki bir adam için çok çocukça gelmesin size. Aileyle yaşamak var, aileyle yaşamak var. Öyle değil mi? Evimizde bir mikrodalga fırın ve her bir rafında baba, anne ve Hugo yazan 3 raflı büyük bir buzdolabı var. 2 feministle beraber kendi evinde yaşayan Bella ablam, bizim evin hayatta gördüğü en acıklı şey olduğunu, hatta izlediği özürlülerle ilgili belgeselden daha acıklı olduğunu, çünkü onların yalnızca bedenlerinin, bizimse aklımızın özürlü olduğunu söylemişti. Biz üçümüz dokunaklı bir yaşam biçimine kısılmış, 3 üzücü, işlevsiz insanmışız. Gerçek hayatı olan biz 3 yetişkini düşündükçe içi ürperiyormuş. Dürüst olmak gerekirse neden söz ettiğini pek anlamıyorum. Hayatımız yolunda gidiyor. Zor günler için her ay onların posta çeki hesabına para yatırıyorum. Babam küçük hayvanların bakıldığı bir veteriner kliniğinde asistandı. Veteriner hemşire değildi. Çünkü vasıfları yetersizdi ama ona sonsuz güvenirlerdi. İğne yapılacak kedi yavrularını tutar, köpekleri sakinleştirir, her yere girip çıkan hamsterları temizlerdi. Hayvanlara tapardı ama ne yazık ki annemin hayvanlara alerjisi vardı. Vücudu hemen kabarır, hapşırır ve gözleri sulanırdı. Babam hayvanlarla ilişkisini iş saatlerinde sürdürür, akşamları da parkta başkalarının köpeklerini gezdirirdi. Annem bir seyahat şirketinde çalışıyor, gün boyunca insanlara ucuz tatiller ayarlıyordu. Bu işte oldukça iyiydi. Her türlü tatil için büyük indirimler alabiliyordu. Batı Hint adalarına hemen alınacak bir bilet ya da Venedik'e sezon dışı uzun hafta sonu bileti için hiçe yakın bir fiyat alabiliyordu. Ama babam uçağa binemiyordu. Bir kez denemiş ve kulakları bir hoş olmuştu. O yüzden bir daha uçmamıştı. Annem her ne kadar babamla gitmek gibi olmasa da iş arkadaşlarıyla seyahate gitmek zorundaydı. Anne ve babam mutlulardı. Dünyanın geri kalanına göre oldukça mutlulardı. Babam vejeteryandı ve annem de her zaman manyak bir diyet yaptığından buzdolabında herkesin kendine ait bir rafı olması akla yakındı. Evdeki diğer şeyleri de düzenlemiştik. Tartışma çıkmasın diye biri mutfakta, biri de salonda 2 televizyonumuz vardı. 3 haftada bir birimiz çamaşır yıkıyorduk, ütü yapmıyor, her şeyi asıp kurutuyorduk. Bella ablam bunu da üzücü buluyordu. Sanki organik giysiler giyen, organik yiyecekler yiyen, organik konuşmalar yapan o 2 sıkıcı kadınla yaşadığı hayat daha az acınacak halde de. Anne ve babam gayet iyiler. Onların o yaştaki bir sürü insandan daha iyi olduklarını bilecek kadar taksi şoförlüğü yaptım. İnanın bana, ön koltuktan bir dolu mutsuzluk görebiliyorsunuz. Her neyse. Bu sabah annem önümüzdeki hafta sonu 8 günlüğüne Dubai'ye yolculuk edeceğini, babam bunun harika olduğunu, çok eğleneceğini, kendisinin de yaralı hayvanların bulunduğu bir sığınağa gideceğini, kemikleri derilerinden fırlamış zavallı eşeklere, genellikle 3 bacakları olan ve çaresiz gözlerle bakan korku dolu köpeklere zaman ayırmayı hep isterdi, söyledi. Bana benim için sorun olup olmayacağını sordular. Ben de sorun olmayacağını söyledim. Zaten çamaşır yıkama sırası bendeydi. Her şeyi bana bırakıp gidebilirlerdi. Sen çok iyi bir çocuksun Hugo, dedi annem. Bir erkek aslında, dedi babam. Belki döndüğümüzde evlenirsin, dedi annem. Şaka yaptığını söyledi ama ben ciddi olduğunu biliyordum. Beni evli görmek için can atıyordu. Onların karşısında kendimi beceriksiz buluyordum. Onlar benim yaşımdayken Bella 5, ben 4 yaşındaymışım. Bankadaki makul miktarda param dışında hiçbir şeyim yok. Hayır, sanırım siz yaşlanıp saçlarınız ağrıncaya kadar burada olacağım, dedim. Umarım olmazsın oğlum. Bizim gibi seçmediğin insanlar yerine seçeceğin biriyle tanışıp onunla yaşaman ne kadar iyi olur, dedi babam. Birden bana uygun birini asla bulamayacağımı, çünkü asla karar veremeyeceğimi düşünüp ürperdim. Hep kaşığıma gelenlerle yaşamıştım. Sidney amcamın beni şoför yapması ya da birisinin kız kardeşi ya da bir başkasının kız arkadaşının arkadaşı olduğu için bir kızla çıkmak gibi. Pazarları futbol oynuyordum çünkü birileri takım kurup sahayı ayırtıyordu ve giysilerimi arkadaşım Gary'nin çalıştığı dükkandan alıyordum. İndirime girdiklerinde hep benim için bir şeyler ayırırdı. İstersen gerçekten çok iyi görünebilirsin Hugo, demişti bana birkaç kez. Kadınların çok hoşuna giden ince, sivri bir yüzün var. İyi deri ceketler giymelisin ama Gary zaten her zaman insanları neşelendirecek şeyler söyleyen şen şakrak, şişman bir adamdır. İyi mi yoksa Rosemore Dublin otobüsünün arkasına gibi mi göründüğümü bilemez. Bu yüzden sözde yakışıklılığımı test etmek için pek dışarı çıkmam. Ve ne gariptir ki Chrissy'nin dışında tanımayı gerçekten çok istediğim birisiyle hiç karşılaşmadım. Şey, o konuda bile pek emin değilim. Emin değilsek fazla umutlanmak ikimiz için de aptalca olur. Yani Chrissy çok eğlenceli ve çiçeklerle ilgili bilgisi büyüleyici ama sonsuza kadar sürer miydi? Buradan pek emin değildim. Dürüst olmak gerekirse Chrissy de değil. İkimiz de sevgisiz ilişkilere sıkışıp kalmaktan daha kötü bir şey olmadığını düşünüyoruz. Chrissy bunu hep gözlemliyor. Düğün işleriyle uğraşan gelin adaylarının %60'ının perişan göründüğünü söylüyor. Taksim'e aldığım birçok insanın mutsuz olduğunu ve hep kavga ediyormuş gibi göründüklerini biliyorum. Özellikle tatile çıkanların. Aslında birbirlerinden nefret edermiş gibi görünüyorlar. Her neyse. Annemin güneşte yanmak ve altın bir bilezik almak için körfeze, babamın da üzgün yavru geyikleri ılık sütle besleyip eşeklerin sırtındaki yaraları sarmaya gittiği o hafta sonu ben de fazladan bir vardiya yaptım. İnsanın hayatında filmlerde olduğu gibi sana hayran, seninle aynı safta yer alan birinin olmasının harika bir şey olduğunu düşünüyordum. Tam o sırada tahmin edebileceği gibi içkili insanların dışarı çıkmaya başladığı şu İtalyan pizzacısının önünden geçiyordum. Bu tip yolculara dikkat etmek gerekir. Sid amcam hep söylerdi. Taksimetreni kapa ama paranı ödeyip ödeyemeyeceklerine bakmak ve özellikle de arabanda kusup kusmayacaklarını anlamak için yavaşla. Yakışıklı bir adam çıktı ve bana işaret etti. Ayıktı. Belki Amerikalı ya da Kanadalıydı. Çok nazikti. Rica etsem bu genç bayanı evine bırakabilir misiniz acaba? Bana bir onluk verdi. Bu bayanın gideceği yerin ederinden çok daha fazlaydı. Genç bayan sallanıyordu ama kusacak gibi durmuyordu. Öylelerini anlarsınız. Havası öyle değildi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Her neyse. Bayan taksiye binerken dizlerinin üstüne düştü ki bu kötü bir başlangıçtı. Adam uzanıp çok nazik bir şekilde onu doğrulttu. Ona bizimle gelip gelmeyeceğini sordum. Eve vardığımızda bayanı arabadan çıkarmama yardım eder diye düşünüyordum. Hayır, keşke edebilsem ama görüyorsunuz Monica orada ve bu onun gecesi ve evlerimiz aynı yönde. Bir şeyin yok. Amor, sevgilim kalk da bu tatlı şoförle konuş. Konuşmak istemiyorum Ken, şoföre şarkı söylemek istiyorum dedi isyankar bir sesle. Sizce uygun mu şoför bey diye sordu adam bana endişeyle. Elbette Ken dedim, ben de söylerim. Monica'dan nefret ediyorum Ken, onun için fazla iyisin. Onun suratı köpük gibi ve pembe, mavi ve sarıya boyanmış köpüğe benzeyen resimler yapıyor. O gerçekten iğrenç biri Ken ve sen bunu göremiyorsun. Ken, Monica'nın bu tarifi duymasından endişe duyuyor ve telaşlı gözlerle bana bakıyordu. Yaptığım işin biraz diplomatik, biraz da evlilik danışmanlığı olduğunu düşünmüşümdür. Artık gidelim dedim. Onunla ilgilenin, o çok özeldir dedi Ken ve bana yola çıktık. Arkada oturmuş, neden özelim? Suratı badem ezmesine benzeyen Monica'yı evine mi götürecek diye söyleniyordu. Daha çok köpüğe benziyor diye düzelttim. Çok memnun olmuştu. Gerçekten köpüğe benziyor. Tam anlamıyla. Bunu fark edecek kadar zekisin. Kendi kendine neşeyle gülümsedi ve sanki bunu ilk kendi söylememiş gibi tekrarlamaya başladı. Köpük gibi. Hey Ken, sen... Sana şarkı söylememi istedi. Ne söyleyeyim diye sordu sonunda. Neden sen seçmiyorsun? Her zamanki gibi naziktim. 20'li yaşlarının sonunda tatlı bir kızdı. Kumral uzun saçları vardı. Çok fazla içmişti ama tabak suratlı Monica dışında hayatından memnun görünüyordu. Ken çok tatlı bak. Taksi şoförlüğünün sıkıcı olduğunu ve senin eğlenmeye ihtiyacın olabileceğini düşündü. O yüzden bunu önerdi. Babil'in nehirlerini söyleyeceğim dedi ve bayağı da güzel söyledi. Erkeğinin yanında duru söyleyelim dedim. Erkeklerin salak olduğunu, yanlarında duracak insana değil, uyandırma servisine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yine de bunu ve başka şarkıları beraberce söyledik. Sonra uyuyacağından ve apartmanına ve evini bulamayacağımızdan korktum. Bu yüzden erkeklerin neye uyandırılması gerektiğini sorarak konuşmayı sürdürmeye çalıştım. Çok yakınlarında iyi bir kadın olduğuna ve bunu görmediklerine dedi kızgın bir şekilde. Ken denen şu adamın Monica'nın bu saçmalıklarına ve o aptal kadınla ilgilenilmesi gerektiğine nasıl kandığını uzun uzun anlattı. Ken'in onunla yattığını sanmıyordu ama erkeklerin ne yapacağı belli olmazdı ve bu gece o gece olabilirdi. Bu gece o işi yapabilirlerdi Monica'nın 35 Orange Crest'teki evinde. Bu konuda oldukça morali bozuktu. Belki de Ken bunu yapmak için fazla içkilidir dedim, faydası olacağını düşünerek. Hayır, nadiren içki içer, yemeğin ederinden çok daha fazla para ödeyen tek ayık kişiydi. Kara kara düşünüyordu. Dua etmek için Azize Ene gittiğini ama onun bir şey yapmaya zahmet bile etmediğini söylüyordu. Azize En dünyadaki korkunç Monica'ların ortalıkta dolaşıp insanları mahvetmesine izin veriyordu. Evlerine götürürken yolda tecavüz ediyorlardı. Şey, bence onu evine bırakıp kendi evine dönmüştür dedim. Elimden geldiğince yatıştırmaya çalışarak. Ama Ken benimle görüşmüyor, sorun bu. Bu arada adın ne? Adımın Hugo olduğunu söyledim. Hugo mu? Matrak bir isim değil mi? Öyle mi? Bilmiyorum. Ben hep bir CD kapağında ya da çaldığım yerin kapısında iyi duracağını düşünmüşümdür. Hayallerim vardı, bilirsiniz işte. Kendimden pek sık söz etmezdim. Kendime şaşırmıştım ama ne olacaktı ki? Sarhoş bir kadındı. İşte ve otoyol numarasında söylesem fark etmezdi. Gölgesiyle bile savaşmaya hazırdı. Peki öyleyse neden hayallerine ulaşmak için bir şey yapmadın? Arka koltukta oturan küçük, kızgın bir terrier gibiydi. Ailem öğretmen ya da hemşire olmamı istiyordu. Sanatsal şeylerle uğraşmamı istemiyorlardı ama mücadele ettim ve yarın harika bir iş için görüşmem var. Ve Ken'in bu gece 35 Orange Crescent'e gidip senin de haklı olarak dediğin gibi o köpük suratlı yerine benimle eve gelip beni yatıştıracağını umuyordum. Neredeyse ağlayacaktı. Ne pahasına olursa olsun bunu engellemeliydim. Dinle dedim. Sanırım erkekler biraz umutsuz vakkalar, ketumlar ya da her neyse. Bu yalnızca sonucunda çok fazla acı ve şiddet doğuracağı için yanlış bir iş yapmak istemediğimizden aslında hepsi bu. Bu saçma dedi. Bahse girerim ki Hugo, senden umudu olan, bu kadar temkinli olmasan, şarkıcı olabileceğine inanan, ona izin versen, seni çok mutlu edeceğini düşünen çılgın bir kız vardır. Dünya böyle kadınlarla dolu. Hepimizi sıraya dizsen, kim bilir nereye kadar uzanırız. Gerçekten bilmiyorum. Bu trajediyi düşünerek başını sallıyordu. Dikiz aynasından gözlerinin kapanmaya başladığını görüyordum. Bir arkadaşım var, Chrissy diye bağırdım. Onu ayık tutmaya çalışarak ama onun doğru insan olduğunu sanmıyorum ve sanırım o da bundan emin değil ve yürütemeyeceğimiz bir şeye girmek çok aptalca olur. Ah Tanrı aşkına Hugo, sen aptalın tekisin. Bu dünyada insan neden emin olabilir ki? Sorarım sana. Hiç böyle bir şaşkınla karşılaşmadım. 40 yıl sonra seninle yine karşılaşacağız ve sen tabii ki daha yaşlı ve kel. Ama tıpkı şimdi olduğun gibi olacaksın. Artık CD kapağına yakışacak o ince yüzün yerine şişman ve temkinli bir yüzün ve yağlı ekose bir kasketin olacak. Ama özünde aynı olacaksın. Ona kızacak değildim. Ona ne yapmam gerektiğini sordum. Oho, bunu da biliyordu. Bu gece Chrissy'nin evine gidip denemeye hazır olduğumu, hayatın kısa ve aşkın iyi olduğunu, ikimizin de elinden geleni yapması gerektiğini söyleyecektim. Belki yaparım dedim. Yapmazsın dedi bana. Neden bunları Ken'a söylemiyorsun dedim heyecanla. Çünkü işe yaramazsa buna katlanamam dedi, dürüst bir şekilde. Sonra taksiden indi ve biraz sendeledi. Ona destek olmak ve evin girişindeki birkaç basamağı çıkmasına yardım etmek için arabadan indim. Anahtarla epeyce uğraştı ama sonunda onu evine sokmayı başardım. Oldukça iyi bir şarkıcısın dedi bana ayrılırken. Evet, oldukça iyi. Repertuara biraz çalışabilirsin ama kesinlikle kulağın var dedi kapıyı gürültüyle çarpmadan önce. Sessiz bir geceydi ve bir de baktım ki Orange Crescent'tan geçiyorum. Benim şaşkınlığımla ilgili söyledikleri geldi aklıma. Ona gösterecektim. Kapıyı çaldım. Kapıyı köpük Monica açtı. Ayağında ayakkabı yoktu ama üzeri giyimliydi. Belki de tam zamanında gelmiştim. Ken'i arıyorum dedim. Ken şaşkın bir halde geldi. Taksi çağırmıştınız dedim. Çok kibardı ama kafası karışmıştı. Bir hata olmalıydı. Israrcıydım. Taksi çağırmamış olsa ismini ve adresi nereden bilecektim? Onu almak için uzun bir yoldan gelmiştim. Şey Monica, şoför benim için geldiğine göre belki de onunla gitmeliyim. Köpük sıratını sarkıtmıştı ama Ken'i taksiye bindirmiştim. Şimdi onu evine götürecektim. Amber seni seviyor dedim. Hayır sevmiyor, o işini seviyor. Yanılıyorsun dedim. Hem de çok yanılıyorsun. Şarkı söylemediği zamanlarda bana seni ne kadar çok sevdiğini anlattı. Sarhoşluktan ne dediğini bilmiyor tabii dedi Ken. Sarhoş da olsa, ayık da olsa fark etmez dedim. Yarın sabah akşamdan kalma olacak ve belki de sen ona uğrayıp gideceği iş görüşmesi için destek olmalısın. Ken düşünceli görünüyordu. Boş zamanlarında terapi ya da kriz danışmanlığı mı yapıyorsun diye sordu bana. Hayır, şarkı söylüyorum. Tesadüfen şansımı deneyebileceğim bir yer biliyor musun? Hayat çok tuhaf. Ken'in öğrencileri ertesi akşam okulda disko yapacaklarmış. Gitar çalan solistleri onları yarı yolda bırakmış. Takside bir deneme yaptık. Ona 3 şarkı söyledim ve Ken beğendi. İşe alınmıştım ve Ken bana çalacağım yerin adresini verdi. Kız arkadaşım olup olmadığını sordu. Çünkü partiden sonra güzel bir eğlence olacakmış. Chrissy adında güzel bir kız arkadaşım olduğunu söyledim ve belki sen de Amor'la galerideki yeni işini kutlamaya çıkarsın dedim. Bu hiç aklına gelmemiş gibi görünüyordu. Bilirsiniz işte, Amor haklıydı. Erkeklerin yanlarında duracak kadınlara ihtiyaçları yok. İhtiyaçları bu değil. Konuşulması gerekenler konuşulduktan, yapılması gerekenler yapıldıktan sonra kıçılarına bir tekme atacak birine ihtiyaçları var. Büyülü mü değil mi bilmem ama bunu bana Azize N veremezdi. Bunu biliyorum.